Efendim yılın son programından, 2014'ün son Sesi Dergi programından sizleri sevgiyle selamlıyoruz ve bugün de programımıza başlıyoruz. Sesi Dergi'de sizlere bugün Şebnem Dergisi'nin Ocak 2015 sayısından yazılar aktaracağız. İlk olarak Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Hayırla Yad Edilmek başlıklı yazısını aktarıyoruz size. Selçuklu vezirlerinden Muinuddin Pervane bir gün Hazreti Mevlana'yı ziyarete gelir ve ona şöyle der. Ey mürşitler güneşi, lütfen bana bir yol göster. Zira ben şu an sahip olduğum her şeyimi vefat etmiş olan babama borçluyum. Servet, şöhret ve mevkimi bana hayattayken o temin etmişti. Bu sebeple bir vefa borcu olarak ona öyle büyük bir kabir yaptırmak istiyorum ki dünyada eşi benzeri olmasın. Nesiller sonra bile bu kabrin önünden geçenler, burada büyük bir insan yatıyor ve bu abideyi yapan da onun kıymetini bilmiş desinler. Bana böyle bir abidenin özelliklerini anlatır mısın? Mevlana Hazretleri elindeki geniş imkanları daha çok siyasi kudret ve servet için kullanmakta olduğunu bildiği Selçuklu vezirine uzun uzun bakar ve akabinde şöyle sorar. Demek baban için büyük bir abide yaptıracaksın. Çok mu büyük olmasını istiyorsun? Evet, mümkün olduğu kadar büyük ve azametli olmasını istiyorum. Peki yapacağın abide şu gök kubbeden daha mı ihtişamlı olacak? Büyüklüğüyle gökyüzünü kapatacak mı? Hazreti Mevlana'nın bu sualini hiç beklemeyen Muinuddin Pervane çok şaşırır. Zira yaptırmak istediği abide gökyüzünü asla kapatamayacak ve ondan daha ihtişamlı olamayacaktır. Sonra hayretle sorar. Aman efendim, hangi abide gökyüzünü kapatabilir ki? Bu mümkün değil. Beklediği cevabı alan Hazreti Mevlana ise gülümser ve vezire şu hikmetli nasihatte bulunur. Madem ki senin yaptıracağın abide ne kadar büyük olursa olsun, şu alemin gök kubbesi kadar ihtişamlı olmayacaktır. Ve madem ki insanların öldükten sonra hayırla yad edilmeleri için bir himmet ve gayretin sahibi olmaları gerektiğine inanıyorsun, o halde neden babanın ismini kainata duyurmak ve gönüllerde yaşatmak yerine bir taş yığınının içine hapsetmek istiyorsun? Sana düşen vazife, elindeki bütün imkanları hayra, adalete, şefkat ve merhamete kullanarak, bu ne hayırlı evlat, böyle bir evladı yetiştiren babaya ne saadet dedirtmektir. Unutma ki asla yıkılmayan, zamana hükmeden en büyük abide insanların idraklerine ve hafızalarına hayır hasenat kalemiyle yazılmış hizmetlerdir, gayretlerdir. Bu fani dünyaya mal ve mevki kazanmaya değil, bilakis ahirete hazırlanmaya geldik. Yusuf Aleyhisselam'ın 7 sene süren bolluk yıllarında, ardından gelecek olan 7 senelik kuraklık yıllarına hazırlandığı gibi, biz de şu fani imkan ve fırsatlar dünyasında ebedi ahiret yurduna hazırlanmalıyız. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir defasında Tarık bin Abdullah radıyallahu anh'e şöyle nasihat etmiştir. Ey Tarık! Ölüm gelip çatmadan evvel ölüme hazırlan. Şunu da bilhassa ifade etmek lazımdır ki, ölüme hazırlanmak kendine kabir hazırlamak değil, kabre kendini hazırlamaktan ibarettir. Bera radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir cenaze teşhiinde bulunmuştuk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabrin kenarına oturup ağladılar. Öyle ki gözyaşlarıyla toprak ıslandı. Sonra da kardeşlerim. İşte asıl böylesine mühim bir yer için hazırlık yapın, buyurdular. Rivayete göre yaptığı seferlerle yeryüzünün tamamına hakim olan Zülkarneyn aleyhisselam vefatından evvel şu vasiyette bulunmuştur. Beni yıkayın, kefenleyin, sonra bir tabuta koyun. Yalnız kollarım dışarıya sarkık kalsın. Hizmetkarlarım arkamdan gelsin. Hazinelerimi de katırlara yükleyin. Halk benim son derece ihtişamlı bir saltanat ve dünya mülküne rağmen eli boş gittiğimi, hizmetkarlarımın da hazinelerimin de bu dünyada kaldığını, benimle beraber gelmediğini görsün. Bu yalancı ve fani dünyaya aldanmasın. Zülkarneyn aleyhisselamın bu vasiyetini alimler şöyle izah etmişlerdir. Dünya baştan başa benim idarem altındaydı. Sayısız hazinelere sahip oldum. Fakat dünya nimetleri kalıcı değildir. İşte gördüğünüz gibi mezara eli boş gidiyorum. Dünya malı dünyada kalır. Siz ahirette faydası olacak işlere bakın. Bu dünyadaki işler çocukların sahil kenarındaki kumlukta ev yapmalarına benzer. Onlar kumları üst üste yığarlar da sonra birbirlerine caka satarak ne güzel bir kale yaptım, ne güzel ev yaptım derler. Sonra denizden bir dalga gelir ve hepsini bir anda alır gider. Aynen bunun gibi insan bu fani alemde dünyaya ait ne yaparsa yapsın, akıbet bir ecel dalgası gelip onu hakla yeksan etmektedir. Bu sebeple mühim olan salih ameller ve hayır hasenatla gök kubbede hoş bir sada bırakarak ömür defterini kapatabilmektir. Hakkın divanına bu haleti ruhiye ile böylesine müsterih bir vicdan, selim bir kalp ve yüz akıyla varabilmek ne büyük saadettir. Dolayısıyla en büyük kayıp da Hazreti Osman radıyallahu anh'ın buyurduğu gibi sahibinin ahiret seferi için azık hazırlayamadığı uzun bir ömürdür. Son nefeste tevdi edileceği yerin toprak, konuşacaklarının münker ve nekir melekleri, uğrak yerinin kıyamet, son durağının cennet veya cehennem olacağının idrakiyle yaşayan kimsenin ölüm için tedarikli olması, ona göre tedbir alması ve bütün imkanlarıyla ölüm için hazırlanması gerekir. Hatta insan daima kendisini mezardaki ölülerden saymalıdır. Çünkü uzak olan gelmeyecek olandır. Yoksa her gelecek yakındır. Akıllılık ölüm için hazırlanmaktır. Nitekim bir sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e "Müminlerin en akıllısı kimdir?" diye sormuştu. Efendimiz "Ölümü en çok hatırlayan ve sonrası için en güzel şekilde hazırlık yapanlardır. İşte gerçek akıllılar bunlardır." buyurdular. Ölümü bir hüsran olmaktan çıkarıp ebedi bir zafere dönüştürebilmek, onu matem değil, şebi aruz, düğün gecesi haline getirebilmek de, ölümden sonra arzu edilen adrese hazırlanıp ölmesini bilenlerin kârıdır. Mevlana Hazretleri ne güzel buyurur. Mezar ihya etmek ne taşladır, ne tahtayla, ne de keçeyledir. Lekesiz bir gönülde, kendi iç temizlik aleminde kendine bir mezar kazman icap eder ki onun için Allah'ın yüce varlığı önünde kendi ham nefsinin iddia ve benliğini yok etmen gerekir. Bu halin tecellisini bizzat yaşayan Hazreti Mevlana yine kamil müminler nazarında mezar inşa etmenin cesedi toprağa gömmekten ibaret olmadığını şöyle ifade buyurmuştur. Ölümümüzden sonra mezarımızı yeryüzünde aramayın. bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir. Velhasıl mümin daima şu idrakin içinde olmalıdır. Ömür nimeti her gün tükenmektedir. Dolayısıyla dünyadan bir gün daha uzaklaşıp kabre bir gün daha yaklaşmaktayız. Hayatın hangi safhasında Azrail'le karşılaşacağımızı da bilmiyoruz. Bu sebeple de hayatı daima ameli salihlerle geçirmek lazımdır ki son nefes inşallah salih ameller üzere gerçekleşsin. Cenab-ı Hak cümlemize gözlerden akan nedamet şebnemleriyle gufran iklimlerine ulaşmayı ve ölmeden evvel ölünüz sırrına ererek hakikat alemine uyanmayı nasip eylesin. Amin. Şebnem Dergisi'nin Ocak 2015 sayısından yani yeni sayısından Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hayırla Yad Edilmek başlıklı yazısını sizinle paylaştık. Şimdi yine Şebnem'in aynı sayısından bir başka yazıyı paylaşacağım. Halime Demireşik'in kaleme aldığı ne ondan önce ne de ondan sonra onun gibi güzelini görmedim başlıklı aynı zamanda kapak konusu da olan yazıyı sizlerle paylaşacağız. Abbasi halifelerinin iftiharı olan Hikmetler Padişahı Harun Reşid'in huzuruna siyahlar giyinmiş bir fakir gelip şöyle dedi. Sana öyle bir hediye getirdim ki ona her bir bakış bir saltanat tacı değerindedir. Senden evvel böyle kıymetli bir mücevheri görmüş değillerdir. Daha sonra o söz ustası fakir büyük bir tevazuyla sarığının köşesinden çıkarıp Harun Reşid'in eline bir kağıt parçası sundu. Kağıdın üzerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin pak hilyesi yazılıydı. Padişah Harun o mübarek hilyeyi şerifeye baktıkça şad olup kendinden geçti. Bütün endişe, sıkıntı ve düşüncelerinden sıyrıldı. Adeta dünyalar kendisinin olmuştu. O dervişe o kadar çok ihsanda bulundu ki, kendisinden önceki sultanların hiçbiri belki de bu kadar hediyeyi bir kişiye vermiş değillerdi. Keseler dolusu mücevherleri önüne saçıp, heybeler dolusu altın ve gümüşle o fakirin gönlünü aldı. Bunlar yetmemiş gibi o hikmet sahibi padişah sırtından mücevher işlemeli kaftanını da çıkarıp o dervişe hediye etti. Aynı günün gecesinde bir rüya gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ta sera perdesine kadar tenezzül buyurup binlerce lütuf göstererek dedi ki ''Ey Harun! Madem ki hilyemi görüp şad oldun ve madem ki bana hürmet gösterdin, rüyada yüzümü görmeye liyakat kazandın. Ve dahası, madem ki o fakir senin ihsanlarınla sevindi, şimdi ben de seni sevindireyim. Yüce Rabbimiz bana ferman buyurarak müjdeler verdi ve ihsanda bulunarak buyurdu ki, ''Ey Habibim! Senin hilyeni gören şad olsun. Onu üzerinde taşıyan can muskası edinmiş olsun. Her varlık son bulup kıyamet günü geldiğinde ise o kişinin bedenine cehennem ateşi haram olsun. O kişi hiçbir azap ve sıkıntı çekmesin. Ne dünyada ne de ahirette. Cennete de benim cemalimi görme mutluluğuna erişsin. Ve nuruma mazhar olacak kıvama ersin. Eskiden akıllı insanlar göğsünde yazı yahut dilinde zikir olarak hilye taşıyan dilencileri eli boş çevirmezlermiş. Velhasıl hilye-i şerife, murada kavuşmak için bir vasıta, iyi talihe ve ululuğa ermek için vesileymiş. Hilye ilk zamanlarda göğüs cebinde ve bir saygı ifadesi olarak taşınırmış. Daha sonra bu hilyelerin evlere yümnü bereket getirmesi maksadıyla özel hatlarla istif edilmiş tablolar halinde duvarlara asılması yaygınlaşmış. Bilhassa Osmanlılar devrinde evlenecek kimselere hediye olarak meşhur hattatların yazdığı hilye-i şerifeler hediye edilir olmuş. Genç evliler evlerinin en mutena köşesine astıkları bu hilye-i şerife levhasını adeta evlerinin manevi bir sigortası olarak görürlermiş. Hilyelerin bulunduğu yere huzur, bereket, saadet getireceğine, orayı afetlerden ve yangından koruyacağına inanılmıştır. Bu bir teslimiyet yoludur. İnanılırsa öyle tecelli edeceğinden şüphe duyulmamalıdır. Eskiden bir ev olsun da orada hilye-i şerif bulunmasın, bu o ev için büyük bir eksiklik kabul edilirdi. Çok yakın bir teyzemiz anlatmıştı. Genç kızdığında Fatih'te bir Kur'an kursunda yatılı kalıyormuş. Kursları ahşap bir binaymış. Zaten o zamanlar İstanbul'un birçok semti ahşap evlerle doluymuş. Bu sebeple kursun iki yanında da ahşap evler varmış. Bir gün komşularının ahşap binasında yangın çıkmış ve yangın rüzgarın da tesiriyle hızla yanındaki binalara sıçramış. Kurstaki talebeler de hemen dışarı çıkarılmış. Ama o zamanlar Kur'an kurslarının nadir bulunduğu, bir kursa sahip olmanın çok zor olduğu devirlermiş. Bu sebeple yangının kurslarına yaklaştığını gören talebe ve hocalar endişeyle feryadu figan etmeye, çevredeki insanları yardıma çağırmaya başlamışlar. Tam o esnada kursun siyer hocası olan Hoca Hanım hızla kursa girmiş, duvarda asılı olan hilye-i şerife levhasını alıp dışarı çıkmış. Yani binadan kursa sıçramak üzere olan yangına yaklaşmış ve Bismillah diyerek hilye-i şerife levhasını ateşin yaklaştığı tarafa tutup bir yandan da ezberinden hilye-i şerifeyi okuyormuş. Ateş hilye-i şerifenin tutulduğu taraflardan sanki korkarcasına hızla geri doğru çekilmiş. Bütün öğrenci ve hocalarla oraya toplanmaya başlayan halk bu hadiseye şahit olmuşlar. Öğrenciler de hocalarının peşi sıra gözyaşları içinde hilye-i şerifeyi terennüm etmeye başlamışlar. Olay mahalline itfaiye ekipleri geldiğinde yan yana olan iki ahşap binanın birisinin kül olup diğerinin yanmayışına çok şaşırmışlar. Hilye-i şerife nedir? Hilye, lügatte süs, zinet, yüz ve ruh güzelliği demektir. İstilahtaysa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beşer kelamının imkanları nispetinde kelimelerle çizilmiş resmidir. Hilye-i şerife levhalarının esas gayesi Peygamber Efendimizin bedeni güzelliklerini, konuşmasını, insanlarla muamelesini ve güzel ahlakını anlatmaktır. 18. asır Osmanlı alim ve şairlerinden Süleyman Nahifi şöyle der: "Muhakkak ki bir kimse hilye-i şerifeyi aşkla yazsa ve ona çokça sevgiyle nazar eylese, Allah Teala o kimseyi hastalık ve sıkıntılardan, ani ölümden hıfz eyler. Şayet bir yere sefer ettiğinde beraberinde götürürse, o seferinde daima Hak Celle Celaluhu'nun muhafazasında olur." Birçok İslam müellifi hilye-i şerifenin sayısız faziletleri hakkında düşüncelerini ortaya koymuşlardır. Hatta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi rüyada görmek için de hilye-i şerifeyi teberrüken ezberleme ananesi birçok İslam ülkesinde hala mevcuttur. Rivayet olunur ki Peygamber Efendimizin vefatına yakın bir zamanda Hazreti Fatıma peygamber babasının boynuna hasretle sarılıp, "Senden sonra ben seni görmeden nasıl dayanırım? hasretimi nasıl dindiririm? Ya seni görmeyen, senden sonra gelecek ümmetlerin buna nasıl dayanır? Deyince, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali radıyallahu anh'ı yanına çağırıp, ''Ey Ali, benim hilyemi yaz. Benden sonra gelip de hilyemi gören ve okuyan beni görmüş gibi olur.'' buyurdular. Bu güzel rivayetler onunla beraber olma şerefine nail olamayan ahir zaman ümmetine büyük bir müjdedir. Hem dünyadayken hiç olmazsa rüyada görebilmek için hem de ukbada beraber olabilmek için inşallah. Allah Teala ayeti kerimede peygamber müminlere kendi canlarından daha çok yakındır buyuruyor. Sevgili peygamberimiz de bu istikamette sizden biriniz beni kendi nefsinden, atasından, babasından, evlatlarından ve bütün insanlardan daha fazla sevmedikçe tam anlamıyla iman etmiş olamaz buyuruyor. Başka bir hadisi şerifte şöyle. Allah'ı ve peygamberini her şeyden çok sevmedikçe tam mümin olunmaz. O halde imanın yolu onu sevmekten, onu sevebilmekte, onu tanımaktan geçer. Bu tanımada hem onun mübarek şemailini bilmek hem de onun hayatını öğrenerek o hayatı örnek almak da gerçekleşir. Gerçekten kalbe yerleşip orada taht kuran böyle bir sevgiyi Rabbimiz asla zayi edecek değildir. Zira sen onların içinde bulunduğun müddetçe Allah onlara azap edici değildir ayeti kerimesinin işari tefsirinin ''Ey Resulüm, senin sevgin onların kalbinde bulunduğu müddetçe Allah o kalbe azap edici değildir.'' Kaynakların verdiği bilgiye göre Allah Resulü'nün süt annelerinden biri de Talihli Hanım Süveybe Hatun'dur. Bu hanım Resulullah'ın amcası ve azılı düşman olan Ebu Leheb'in cariyesiydi. Süveybe Hatun bir pazartesi günü Ebu Leheb'e yeğeninin doğum müjdesini haber verince, Ebu Leheb sırf kavmi asabiyetten dolayı bu cariyeyi azat etti. Bu ırki asabiyetten meydana gelen sevinç bile Ebu Leheb'in pazartesi günleri azabını hafifletmeye yetti. Bu hadiseyle alakalı olarak Ebu Leheb'in kardeşi Abbas radıyallahu anh şunları nakleder. Ebu Leheb'i ölümünden bir sene sonra rüyamda gördüm. Kötü bir haldeydi. Sana nasıl muamele edildi diye sordum. Ebu Leheb, Muhammed'in doğumuna sevinerek Süveybe'yi azat ettiğim için pazartesi günleri azabım biraz hafifletilmektedir. O gün baş parmağımla işaret parmağım arasındaki şu küçük delikten çıkan suyla serinlemekteyim cevabını verdi. İbn-i Cezeri şöyle der. Ebu Leheb gibi bir kafire bu lütufta bulunan Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimizin doğduğu geceyi zikir ve ibadetle ihya eden bir mümine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine kim bilir ne tür nimetler ihsan eder, ne gibi lütuf ve ikramlarda bulunur, düşünmek lazımdır. O halde müminlere yakışan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu günü ihya edip fakirlere her türlü yardımda bulunmaktır. Böyle yapanlar o yıl belalardan kurtulur ve ne dilekleri varsa yerine gelir. Rabbimiz Habibini canu gönülden seven, onu görmek için can atan, ona ulaşmak, muhabbet ve iltifatına mazhar olmak için vesileler arayan ümmeti arasına bizleri de dahil eylesin. Gelin evimizi, gönlümüzü, gözümüzü ve hafızamızı şenlendirelim. Bu yıl kendimize bir Rebiyul Evvel hediyesi verelim. En sevgilinin hilyesini okuyalım, ezberleyelim. Hanemize bir hilye-i şerife asalım. hanemiz de, gönül hanemiz de onun hilyesiyle şereflensin. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş o fahri alemin rahmetinden bizler de nasipler devşirelim. Hilye-i Şerife'nin tercümesi. Hazreti Ali radıyallahu anh Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi vasfettiği zaman şöyle buyurdu. Allah Resulü'nün boyu ne çok kısa ne de çok uzundu. Orta boyluydu. Ne kıvırcık kısa ne de düz uzun saçlıydı. Saçı kıvırcıkla düz arasındaydı. Değirmi yüzlü, duru beyaz tenli, iri ve siyah gözlü, uzun kirpikliydi. İri kemikli ve geniş omuzluydu. Göğsü ortadan karnına kadar kılsızdı. İki avcu ve tabanları dolgundu. Yürüdüğü zaman sanki yokuş aşağı iner gibi rahatlıkla ilerlerdi. Sağına ve soluna baktığında bütün vücuduyla dönerdi. İki omzu arasında nübüvvet mührü vardı. Bu onun Hatemül Enbiya, sonuncu peygamber oluşunun nişanesiydi. O, insanların en cömert gönüllüsü, en doğru sözlüsü, en yumuşak huylusu ve en arkadaş canlısıydı. Kendilerini ansızın görenler, onun heybeti karşısında sarsıntı geçirirler, fakat üstün vasıflarını bilerek sohbetinde bulunanlarsa, onu her şeyden çok severlerdi. Onun üstünlüklerini ve güzelliklerini tanıtmaya çalışan kimse, ben gerek ondan önce ve gerekse ondan sonra Resulullah gibi birisini görmedim demek suretiyle onu tanıtmak hususundaki aczini ve yetersizliğini itiraf ederdi. Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. Değerli dinleyiciler, Şebnem Dergisi'nin Ocak 2015 sayısından Halime Demireşik'in kaleme aldığı Ne Ondan Önce Ne de Ondan Sonra Onun Gibi Güzelini Görmedim başlıklı yazısını aktardık. Bu aynı zamanda Şebnem'in kapak konusuydu değerli dinleyiciler. Ve böylelikle programımızın da sonuna gelmiş oluyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün aynı zamanda 2014 yılının sonuna gelmiş oluyoruz ve yarın yeni bir yıl, 2015 yılı miladi olarak başlamış olacak. Yeni başlayacak olan miladi takvim inşallah hayırlara vesile olur. Geçen yılın muhasebesini yapıp gelecek yıl içinde Allah'tan hayır dileyelim diyerek programımızı noktalayalım. Hoşça kalın.